Ayrım 2.
Hemen parmak kaldırıp söz istedi. Öğretmenim, velisi gelmeyenlere karne vermeyecek misiniz? Öğretmen, neden sordun dedi. Kiraz yine kuyruklu bir yalan uydurdu. Babam burada yok. İzmir'e gitti. Annemin de karnı ağrıyor. Sağ böğrünün orada bir kese varmış. Onun içine taş dolmuş. Çok ağrıyor orası. Öğretmen hoşnutsuzlukla dudak büktü. Zaten koca kış hiç yüzlerini görmedim ki. Ne denli geniş insanlar. Bir kez olsun gelip de kızın durumunu nasıl diye sormadılar. Senin çalışkan bir öğrenci olmana güveniyorlar besbelli. Neyse, onlar gelmese de karneni alacaksın. Kiraz'ın yüreğine su serpildi. Anasına kaç kez, ana çıkar şu çarşafı. Güzel yüzünü öcü gibi sarıp sarmalama demişti. Hasan da çıkışıyordu arada bir. İstanbul'a göçeli bir yılı geçti. Sen hala köyden dün gelmiş gibisin. Korkarım bin yılda geçse hep böyle kalacaksın. Bizimle birlikte buraya göçenlerin çoğu öylesine değişti ki. Habibe kadına bu sözler sinek vızıltısı gibi geliyordu. Ne olursa olsun bildiğinden şaşmıyordu. Kiraz bunları geçirirken ayaküstü uydurduğu yalanı da pek beğendi. Yalan değildi aslında söyledikleri ama İzmir'e giden Dileğin babasıydı. Safra kesit sancısı çeken de mal sahibinin karısı Hacı Necmiye Hanım'dı. Okullar kapanınca Dilekler yazlığa gittiler. Öteki kiracıların da her biri bir yerlere dağıldılar. Dilek gidince Kiraz yalnız kaldı. Komşu kapıcılarının çocuklarla oynamasını öneriyordu annesi. Ama o yanaşmıyordu. O çocuklarla arkadaşlık etmektense eve kapanmaya gönüllüydü. Cehenneme tıkaç olmak. İki numarada apartmanın sahibi Hacı Beyler oturuyordu. Hacı Bey'in yaşlı ve hastalıklı anası yüzünden onlar yazlık bir yerlere gidemiyorlardı. Büyük kadın sürekli doktor denetimiyle yaşıyordu. Evin yetişkin kızı Zerrin ile annesi günübirlik gezmelere gidiyorlardı. Hacı Bey de ara sıra yurt içi ve yurt dışında gezilere çıkıyordu. Yaz gelince hizmetçileri köye giderdi. Hacı Hanım yeni bir hizmetçi almaya kalkışmaz, o gelinceye dek ev işlerini kendisi yürütürdü. Tek derdi kaynanasıydı. Onu evde yalnız bırakamıyordu. Düşer şaşar başına bir iş gelir de Hacı Bey burnundan getirir diye çekiniyordu. Hacı Necmiye Hanım o yaz Kiraz'a el koydu. Ana kız gezmeye giderken ninenin yanına Kiraz'ı bırakıyorlardı. Kiraz bu işten pek hoşnut değildi ama mal sahiplerine karşı duramıyordu. Anasına kaç kez koca karıyla gün boyu oturmaktan canım sıkılıyor. Oraya gitmek istemiyorum diye sızlanmıştı. Anası, onlar bu apartmanın kökten sahibi. Kızdırırsa kapı dışarı ediverirler. Evsiz, yursuz, İstanbul'un orta yerinde kala kalırız. Sık dişini diye kesip atıyordu. Hacı Beylerin evi de çok hoşuna gidiyordu Kiraz'ın. Yerler duvardan duvara sıvama halı kaplıydı. Yan ayak yürümeye bayılıyordu bu halıların üstünde. Yaldızlı, oymalı, sırmalı koltuklar, masalar ürküntü veriyordu ona. Yanlarına hiç yaklaşmıyordu. Dokunmaya bile korkuyordu. Zaten salonda fazla kalamıyordu. Büyük hanımla birlikte arka bölümde küçük bir odada gün geçiriyorlardı. Bu odada pirinç bir karyola ile eski zaman işi bir komodin, iki kapılı formika giysi dolabı, eski bir koltuk ve küçük bir masa vardı. Yerde havu dökülmüş, dalı yaprağı silinmiş, soluk bir halı seriliydi. Kapı arkasında büyük hanımın bazen sabahlığı asılıydı. Duvarlar kutsal yerlerin özellikle Kabe'nin göz alıcı fotoğraflarıyla bezenmişti. Büyük hanım Kiraz'ı çok seviyordu. Eve gelince yanından hiç ayırmak istemiyordu. Onu karşısına oturtuyor, durmadan konuşuyordu. Bu sırada Kiraz'ın hiç tanımadığı kimselerden ayrıntılı biçimde söz ediyor, bin yıllık geçmişten, çocukluğundan, gençliğinden kalan tortulaşmış anılarını bir bir sayıp döküyordu. İşin kötü yanı, her gün dönüp dönüp aynı konuları anlatmasaydı, Kiraz onu dinlerken sıkıntıdan ne yapacağını bilemiyordu. Bazen yakasını dişlerin arasına alıp saatlerce geveliyor, bazen de saç örgülerini didikliyordu. Büyük hanım çişi gelince bin bir ah ve ohlarla ayağa kalkıp Kiraz'ın omuzuna tutunarak tuvalete giderdi. Necmiye Hanım özellikle sıkılamıştı Kiraz'ı. Nineyi helada yalnız bırakma. Oturup kalkarken başı döner de yayılı kalır olduğu yerde. helada düşmek iyiye yorulmaz. O saat şeytan çarpar insanı diye. Bu nedenle Kiraz nini çişini yapıp kilodunu kaldırırken bile başında bekliyordu. O denli sık çişi geliyordu ki büyük hanımın Kiraz küçük oda ile hele arasına gidip gelmekten beziyordu. Hacı hanım kaynanasını Kiraz'a yıkarak gönlünce gezip tozabildiği için pek mutluydu. Kızı Zerrin'le her gün başlarına türbanlarını doluyor, ayak bileklerine değin uzanan ipek mantolarını giyip eşe dosta gidiyorlardı. İkisi de 5 vakit namazlarını kaçırmaz, oruçlarını tutar, her yıl hac sırasında Hicaz'a uçarlardı. 7 yaşından beri Zerrin de anası babasıyla birlikte Hicaz'a gidiyordu. Bu süre içinde büyük hanımı kızına bırakıyorlardı. Kadıncağız hiç istemiyordu damat kapısına sığınmayı. Ama Hacı Necmiye Hanım, bütün yıl biz bakıyoruz, 2 ayda kızı çeksin kahrını diyerek dikleniyordu kocasına. Hacı Bey anasını çok sever sayardı. Kız kardeşini bırakırken eline bol para verirdi. Kardeşinin kocasıyla küsüşmüşlerdi. Damat günlük gazetelerden birinde çalışıyordu. Hacı Bey ona kendi iş yerlerinden birinde görev vermek istemişti. Ama onurluydu damat. Olmaz diyordu. Sokakta dileneceğimi bilsem yine de o 200'lü bağnaz adamın buyruğuna girmem. Hacı Bey'in işleri çok genişti. Çeşitli şirketlerle pek çok dalga iş yürütüyordu. İş yerlerine işçi alırken 5 vakit namazını kılan kişileri seçmek adetiydi. Onun iş yerlerinde çalışma saatleri namaz saatlerine göre düzenlenirdi. Ezan okununca iş bırakılır, özel mescitlerde topluca namaza durulurdu. Piyasada pek çok düşmanı vardı. Hacı Bey kendisinden yana olmayanlara dinsiz imansızlar, beni çekemiyorlar diye atar tutardı. Onları her fırsatta yere vurmaktan ölçüsüz tat alırdı. Hacı Necmiye Hanım da en az kocası kadar inanmış, seçkin bir Müslüman görünümündeydi. Evdeki hizmetçiyi bile hak yoluna sokmuştu. Kadın 5 vakit namazını aksatmaz, saçının telini kimselere göstermez, sokağa çıkarken hanımın verdiği uzun manto ve türbanla örtünürdü. Haftada bir izne çıkar, evinde gecelerdi. İzin dönüşü hanım onu kuşkuyla eve alırdı. Boy abdesti alıp almadığını sorar, kadın aldım dese bile içine sinmez zorla banyoya sokardı. Hizmetçi bunca baskıdan sıkılıyordu ama ses edemiyordu. Çünkü kocası da Hacı Bey'in iş yerlerinden birinde çalışıyordu. Necmiye Hanım evde karıştığı yetmiyor gibi özel yaşamında da onu gönlünce yönetmek istiyordu. İşe yeni başladığı yıldı. Yazın bir aylığına köye harman kaldırmaya gidecekti. İşin başında böyle anlaşmışlardı. Hacı Necmiye Hanım hizmetçi yola çıkmadan önce onu karşısına alıp bir güzel öğütledi. Bak kızım, bize geleli hak yoluna girdin. İyi yazgın varmış. Allah bizim gibi Müslüman kapısından kısmet bölmüş sana. Ne mutlu. Ne var ki bir kapanıp bir açılırsan kafir olursun. Bunu kafana iyice yerleştir. Köye varınca türbanını, mantonu sıyırıp atma üstünden. Namazını da aksatma. Hizmetçi Elmas gözlerini yere dikerek dinliyordu. Hanım ona insanlarla konuşurken yüzlerine gözlerine bakma, günaha girersin. Hele hele erkeklerle yüz yüze geldiğinde tümden başını çevir, gözlerin hep yerde olsun diye öğütlemişti. Hanımın konuşma sona erince olur hanımcığım dediklerini eksiksiz ederim dedi. Elmas otobüsten iner inmez köylüler başına üşüştüler. Giyim kuşamına bakıp fiskosa başladılar. Kimileri de kıs kıs gülüyordu. Eve vardığında kaynatası açtı ağzını yumdu gözünü. Köyün adamını kendine baktırdın. Kim bilir neler geçirdiler içlerinden. Herkes gibi giymiş olaydın dönüp bakan olmazdı. Tezden çıkar şu giysileri. Bir daha da üstünde görmeyeyim. Kaynatasının bu çıkışı Elmas'ın pek gücüne gitti. Hanım verdi bunları. Hani mektuplarda yazıyorduk. Nice iyi insan olduklarını. Siz de veli nimetleriniz Hacı Bey ile Hacı Hanım'ın ömürlerine duacıyız diye cevap yolluyordunuz ya. İşte o hanım da böyle geziyor İstanbul'da. Köyde bile üstünden çıkar mı bu giysileri diye sıkıladı beni. Sen de hoş geldin bile demeden giysilerim yüzünden üstüme yürüyorsun. İstanbul'da gerçek Müslümanlar böyle giyiniyor diye çıkıştı. Bu sözler üzerine kaynatasının tepesi attı. Kız sen ne demeye getiriyorsun? Böyle giyinmeyen uydurma Müslüman mı? Yoksa anangil, abangil, konumuz komşumuz, dahacası, tüm köylü halkı gerçek Müslüman değil mi? Benim bildiğim Müslümanlık giysiyle misiyle ölçülmez. İman, inanç insanın içindedir. Eğer bir insan yalnız kendinden yanaysa, yüreği kara, insaniyetliği kısırsa, acımasızsa, İki yüzlüyse, nice örtünüp bürünse, başını 5 vakit secdeye vursa, abdestsiz yere basmasa, Allah'ın adını dilinden düşürmese, yine de Müslüman değildir bence. Göz boyayıcıdır, Allah katında yaramaz insandır. Gerçek Müslüman giyim kuşamını namaz abdestiyle değil, her şeyden önce özüyle sözüyle tutmayla belli eder kendini. Özü sözüne uymayanlardan Allah esirgesin hepimizi. Gelelim sana, abdestini al, namazını kıl, sana karışan yok. Ancak köy yerinde bu giysilerle dolaşma. Adamlar ikide bir ardından önünden bakarlar. Ağrımıza gider. Kimseye bir söz de edemeyiz. Çünkü suç bakanda değil, baktırandadır der atalarımız. Aklını başına al. İnsanımıza ters düşecek işler etme. Var git anandan bir üstlük iste. Onu ört kafanı. Ayağına şalvarını çek. Bunun Müslümanlığı bozacak bir yanı var mı? Köyümüzün kadınları katıksız inanç yüklüdür. Hiçbiri de başlarına sarık gibi örtü dolamaz. Yüzlerini peçelemez. Ellerine senin gibi ellik giymez. Giysilerinin kolları yarıya kadar sıvalıdır. İş üstünde yalın ayaktırlar. Yüzleri de açıktır çokluk. Gavur mu olurlar böyle ettikleri için? Haşa, bu işleri böyle düşün de içini bozma. Olur dedi Elmas. Şimdi giyer çıkarım üstündekileri. Hacı Necmiye Hanım hizmetçisini hak yoluna yöneltmiş onların onuruyla övünüp duruyordu. Eşinin dostunun yanında. Onuruna onur, sevabına sevap katmak için biraz da kapıcının kızına el atmak niyetiyle olduğunu belirtiyordu. Ağaç yaşken eğilir, onu yola sokmak daha kolay olacak diye kurumlanıyordu. Bir gün Kiraz'ın anasını çağırdı. Sokağa çıkarken bürünüp sarındığı için seviyordu Habibe kadını. Habibe soluk soluğa koştu geldi. Buyur hanımcığım, bir isteğin mi var? Hanım hemen konuya girdi. Şu senin kızı ele almak istiyorum. Sevabı büyük bu işin. Hemen şimdi. Kiraz'ı al, vereceğim adrese götür. Orada Kur'an kursuna başlasın. Para mara gerekliyse benden iste. Habibe'nin gözleri parladı. Allah sizden hoşnut olsun hanımcığım. Ben de bu kız dinden, imandan habersiz, ot gibi büyüyüp gidiyor diye dertlenip duruyordum. Din dersinin tam sırası. Hatta yaşı geçiyor bile. Sıpa kadar oldu. Önüme oturtup namaz surelerini belleteyim diyorum. Yanaşmıyor Hınzır. Şimdi sıkıya gelince hepsini belleyip bülbül gibi şakıyacak. Hocaya yalvaracağım. Dövsün öldürsün. İlle de belletsin surelerin tümünü. Dinimizin inceliklerini öğretsin bir iyi. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Bu dünya sizin gibilerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Kiraz Kur'an kursuna başladığı gün pek sevinçliydi. Hacı Necmiye Hanım ona basmadan uzun bir etek dikmiş, başına da beyaz tülbentten namaz örtüsü vermişti. Kız kısmı 7 yaşında örtünüp bürünmeye ve namaz kılmaya başlamalı. Sen geç bile kaldın bu işler için, demişti bunları verirken. Kiraz bu açığı kapatmak için kurstaki derslere 4 elle sarıldı. Kur'an kursuna katılan öğrencilerin çoğu çevrede kapı çocuklarıydı. Kimisi de semt esnafının oğlu, kızı. Katlarda oturan varlıklı aileler çocuklarını bu kurslara göndermiyorlardı. Yazın kimi yüzme okuluna gidiyor, kimi yabancı dil ya da test dersi alıyor, kimi özel kamplarda tenis, basket oynuyor, kürek çekiyor, sörf ya da yelkenli kullanmayı öğreniyordu. Necmiye Hanım bunları duydukça kabına sığamıyor, devir devir değil mi tüm çocukları kulaklarından tutup Kur'an kursuna yazdırsın. Ana babalar ne ki, evlatları ne olsun. Kadınların başları bacakları açık, yüzleri sıvama boya, dudakları ciğer yemiş kedinin ağzına benziyor. Ya gözleri, Allah'ın verdiği nur yuvaları onlar. Olsa olsa belli belirsiz sürme çekilir ancak. Göz kapaklarının üstüne sıvanan yeşil, kara, mor boyalara, kirpiklere sürünen tutkala ne demeli? Allah'ın içi geçmiş, hoşgörüsü ölçüsüz. Bir gün gelecek onlardan bu yaptıkların hesabını soracak elbet diye atıp tutuyordu. Kiraz namaz surelerini bellerken Necmiye Hanım ona yardım ediyordu. Bu çalışmalar kısa sürede yüz güldürücü sonuçlar vermeye başladı. Hoca Müslümanlığın özelliklerini ve dinin koşullarını belirten kitaplar dağıtmıştı öğrencilerine. İyi bir Müslüman çocuğunun yapması ve yapmaması gereken işleri, davranışları öğretiyordu bu kitap. Kiraz o kitabı okurken korkudan tir tir titriyordu. Yapmamız gereken işleri yapmaya kalkan Müslümanın cehennemde nasıl yanacağını ayrıntılı biçimde açıklıyordu kitap. Günlük yaşam içinde sürüp giden olgulardan pek çoğu kitaba göre günah sayılıyordu. Yalan söyleyen, namaz kılmayan, oruç tutmayan, açık saçık gezen, şarap ve tütün içenler tümden cehenneme tıkaç olacaktı. Kiraz bozguna uğramıştı. Bunca günahı ve çekilecek cezayı öğrenince davranışlarını ve düşüncelerini o kitaba göre yürütmediğini sezinliyordu. Bu yüzden öylesine tedirgindi ki içine düştüğü bu açmaz giderek onu Kur'an kursundan soğutmaya başladı. Necmi Hanım da her fırsatta hep o kitaptaki sözleri yineliyordu. Üstelik uzun etekte başındaki tülbenti sadece kursa giderken değil gün boyu üstünden çıkartmamasını istiyordu. Sokakta okul arkadaşlarına rastlayınca giyimi yüzünden tedirgin oluyordu. Birkaç kez bunu anasına anlattı. Anası direniyordu. Hatta kızın bu huysuzluğundan Hacı Hanım'a yakınıyor, Kiraz'a bu konuda öğüt vermesi, baskı yapması için yalvarıyordu. Necmiye Hanım da ikide bir Kiraz'ı karşısına alıp ona cehennem ateşinden, ahirette kızgın saç üstüne kılınacak namazlardan, açık saçık gezen kadınlara, kızgın demirlerle işkence edecek olan cehennem zebanilerinden, Sırat Köprüsü'nden, Gaye Kuyusu'ndan, kıyamet gününden söz ediyordu uzun uzun. Kiraz onu dinlerken gözlerini bir noktaya dikip korkuyla bedeni kasıyor, yumruklarını sıkıyordu. Hacı Necmi Hanım Kiraz'ı köşeye kıstırınca susmak bilmiyordu. Bu dünyadaki hayat gelip geçiyor. Asıl hayat öteki dünyada. Çevrendeki kadınlara öykünmeye kalkışma. Onların içine şeytan girmiş. Tümü de bu yüzden gavurluğa özeniyorlar. Açık saçık giyinmeleri, soytarı gibi boyanmaları ondan. Erkek gibi sigara bile içiyorlar. Oysa dinimizde erkeğe bile haram. Bizim Hacı Bey ağzına sürmez. Çünkü günahından korkar. Kiraz, ama Zehrin abla banyoda sizden gizli sigara içiyor demek için kendini zor tutuyordu. Hacı Hanım zaten ona söz etme fırsatı vermiyordu. Üst kattakileri mi özeniyorsun yoksa? Tanrı'nın laneti tümün üstüne olsun. Allah onları para pul verecek sınamakta. Onlarla bir çatı altında oturmak bile günah. Ama ne yaparsan ki dünyanın düzeni böyle kurulmuş. Üstelik burası kendi malımız. Hacı Necmiye Hanım katları kiralayanların dindar kişiler olmasını gerçekten çok isterdi. Ama kocasına bu konuda söz geçiremezdi. Hacı Bey ödemede güvenceli, istediği kirayı verebilen ve dilediği koşullarda sözleşme yapan kiracıları yeğlerdi hep. Hacı Hanım kiracıların hiçbirini beğenmiyordu. Hepsine de bir kulp takıyordu. Kiraz'a her fırsatta onların kirli çamaşırlarını da sayıp döküyordu. Onlara uymaması için türlü öğütler veriyordu. Kiraz anasıyla Necmi Hanım'ın yoğun baskılarından bezmiş durumdaydı. Hacı Hanım'dan buz gibi soğumuştu. Ona kabuk salladığı için anasına da kızıyordu. Birkaç kez ağabey Hasan'ı durumdan yakınmıştı. Ağabey onu ev içinde kollardı. Fakat o da anasına söz geçiremiyordu. Babası zaten kahvede kumar oynamaktan öte bir işe yaramıyordu. Kiraz okullar açılıncaya dek kurs giysilerin üstünden atamadı. Okul açılınca yeniden doğmuşa döndü. Yaşamı sürecince Hacı Necmi Hanım'ın kanadının altında geçirdiği o yazı unutmayacaktı. O günlerin etkisiyle midir bilinmez. Okula dört elle sarıldı. O yıl Türkçe ve matematikte yaşın üstünde bir başarı gösterdi. Öğretmen okumasını o denli beğeniyordu ki ikide bir sınıf dolabından kitap veriyordu ona. Kiraz ikinci sınıfta olmasına karşın kısa sürede uzun soluklu çocuk romanlarını bile okumaya başladı. Öğretmen onun okuduklarını anlayıp anlamadığını denetlemek için kendisine sık sık sorular soruyordu. Kiraz konuşurken bazı sözcükleri evde anasından öğrendiği gibi söylüyordu. Öğretmenin uyarılarıyla dili hızla arındı. Öğretmen onun zihinsel ve ruhsal yönden özel yeteneklere sahip olduğunun bilincine varmıştı. Bu yüzden Kiraz'a çok ilgi gösteriyordu. Kiraz da onu ana gibi seviyordu. Mart sonlarına doğru bir gün Kiraz tatsız bir durumla karşı karşıya geldi. Öğretmenin evinde kömür tükenmişti. Kiraz'a babasının çağırmasını söyledi. Kiraz ders yönünden hiçbir sorun olmadığını biliyordu. Öğretmen babasını isteyince afalladı. Babamı çağırıyorsunuz, kötü bir şey mi yaptım öğretmenim diye sormaktan kendini alamadı. Öğretmen sevecenlikle onun sırtını sıvazladı. Senden çok hoşnutum Kiraz, babana kömür aldıracaktım. Bugünlerde çok zor bulunuyor da. Kiraz geçen yıl öğretmene babam kömür alır satar dediğini anımsadı hemen. Yüzü kızardı, telaşlandı ama bozuntuya vermedi. Babasına durumu açtı. O bu angaryayı savuşturmak istedi. Ağabey ile anası kirazdan yana çıktılar. Babaya olur dedirttiler. Kiraz öğretmenden ev adresini istedi. Tek korkusu babasını kömür götürdüğünde öğretmenin evde olmasıydı. Anasına açıldı. Babam kömür götürdüğünde kim olduğunu söylemesin. Anası şaşkınlık içinde kaldı. Nedenmiş o? Hiç ne bileyimişti. İçimden öyle geldi. Anası bu kez işkillendi. Deli misin kız sen? Yoksa babandan utanıyor musun? Aslan gibi adam. Kel değil, kör değil. Aman ana dedi kiraz. Babama kel kör diyen mi var? Üstü başı kömür içinde olur oraya vardığında. Öğretmenim kirli kimseleri hiç sevmez. Bakarsın babam yüzünden benden de sorun. Ne olur kirazın babasıyım demese. Bir yanı mı eksilir? Olur dedi anası. Babana derim kendi öğretmene tanıtmasın. Ertesi gün öğretmen sınıfa girer girmez kirazı yanına çağırdı. Kiraz kızım babana selam ve saygılarımı söyle. Çok güzel kömür göndermiş sağ olsun. Kiraz sevinçten uçtu. Utanmasa sarılıp öpecekti öğretmeni. Saç örgülerini savurtarak koşup sırasına otururken öteki öğrencinin özenle kendisine baktıkları sezinledi. Kıvancı daha bir arttı. Sınıf arkadaşlarının çoğuyla iyi geçiniyordu. Ama bazıları onu çekemiyordu. İkide bir eksik gedik bulup burnunu sürtmeye çalışıyorlardı. Aldırmaz görünüyordu kiraz. Aslında dertleniyordu. Her fırsatta derslerdeki başarısıyla ve dileğin kendisine verdiği giysilerle onları gösteriş yapmaktan da kendini alamıyordu. Tekir balığı tekir kediyi yutabilecek mi? Dilek ile yine sık sık buluşuyorlardı. Dilek'in annesi bu kez kızına can yoldaşlığı etsin diye değil de derslerine yardımcı olsun ricasıyla çağırıyordu kirazı. Dilek de ikinci sınıftaydı ama okuma yazmayı hala gereği gibi kavrayamamıştı. Bir yaprak yazıyı kek kük ederek okuyuncaya dek akla karayı seçiyordu. Öğretmeni yoğun biçimde okuma alıştırması öneriyor Dilek'e. Oysa annesi onu dinlerken sıkılıyordu. Kiraz ise bu görevi hoşnutla yapıyordu. Apaydınlık bir oda, kitap dolu raflar, yemiş, kuru yemişler, süt, muhallebi, tüm bunlar çok hoşuna gidiyordu Kiraz'ın. Arada bir yemeği de alıkoyuyorlardı. İlk günler porselen tabaklar, pırıl pırıl çatal kaşıklar, kolalı masa örtüleri, hele hele etler, sebzeler, pilavlar, dolmalar, tatlılar... Pek şaşırtmıştı Kiraz'ı. Hiç tanımadığı, görmediği, adını bile duymadığı pek çok yiyeceği ilk kez dileklerde tatmıştı. Giderek adlarını da öğreniyordu her birinin. Pirzola, şiş, rosta, kuru köfte, sulu köfte, ızgara köfte, şiş köfte, çeşit çeşit balıklar, kalkan, kılıç, lüfer, palamut, tekir. Tekir balığını yerken apaçık yadırgamıştı. İçinden geçenleri söylemekten kendini alamadı. Köyde tekir kedimiz vardı. Balığın da kedi gibi tekir postu var demek. Dileğin annesi kaşlarını çatarak telsedi ona. Şşt! Sofrada istek kesici ya da tiksindirici sözler söyleme bir daha. Kiraz utanıp kızardı. Önüne konan tekir balıklarını sessizce yemeğe koyuldu. Köyden geleli 3 yıl olmuştu ama o köyü ve köydekileri belleğinden silip atamamıştı henüz. Arkadaşları Cemile, Zehra, Döndü, Zeliha kızlara ne güzel oyunlar kurarlardı. Onlarla oynadığı evciliği oyunun tadına doyamazdı. Gündüz geceye dönüşmese, anası eve çağırmasa bıkmadan dünya durdukça oynayabilirdi. Anasının çatal çomaktan diktiği çaput bebeği yavrum diyerek bağrına basarken gerçekten içi coşar taşardı. Tekir balığını ağzında gevelerken birden o günlerdeki dirildi beyne indi. O an dalgınlıkla balığın kılçığı damağına saplandı. Ürküyle irkildi kiraz. Bir an yüzünde tekir kedinin yumuşacık tüylerini duyumsar gibi oldu. Tekir'i öyle severdi ki onu kucakladı mı yüzünü öpmeden duramazdı. Tekir'in bıyıkları balığın kılçıkları gibi diri diri dikilirdi. Ağzının iki yanında. Öldüğünde bahçedeki erik ağacının dibine gömmüş Tekir'i. Kiraz yavaşça elini ağza sokup damağındaki kılçığı çekip aldı. Bunu yaparken dişleri sürüyordu. Hemen oracıkta köydeki çay kıyısına, kuzuluk denen çayırla değirmen önüne gidip geldi.